Ayrım 4.
Amiraller kente inip yiyip içiyorlar. Hepsi de Vicky hükümeti için dolap çevirmek peşinde. Bizim çocuklarla onların gemicileri arasında kahvehanelerde durmadan bageras, kavga, dalaş çıkıyor. Bu konunun onları öfkeden deliye çevirmeye yettiğini anlayabiliyordum. Konuyu değiştirmeye çalıştım. Onları avutacak bir şey söylemek pek kolay değildi çünkü. Ben de Pompal'in üzerinde bir Fransız askerinin kocaman, çerçeveli fotoğrafı bulunan masasına dönerek onun kim olduğunu sordum. İkisi birden, "Bizi kurtaran adam," dediler. Kuşkusuz daha sonra bu gururlu, kederli Labrador köpeği başlı adamı De Guel olarak tanıyacaktım. Pompal'in arabası beni eve bıraktı. Zili çalarken içimde unutulmuş fısıltılar kımıldadı. Tek gözlü Hamit kapıyı açtı. Bir anlık şaşkınlıktan sonra havaya hafifçe, komik bir biçimde sıçradı. Bu zıplamanın kaynağındaki iç tepi tam zamanında bastırılmış bir kucaklaşma isteği olmalıydı. Ama daha özenli, daha geleneksel bir selam için kendisine yer açmak üzere geri çekilmeden önce iki parmağını bileğime koyup yüzen bir buz kitlesinin üzerinde zıplayan yalnız bir penguen gibi zıpladı. "Ya Hamit!" diye bağırdım. En az onun kadar sevinçli. Birbirimize Arap usulü temenni ettik. Her yer gene değişmişti. Yeniden boyanmış, duvarlar kağıtla kaplanmış, resmi daire gibi ağır eşyalarla döşenmişti. Hamit şeytansı bir hazla bana odaları gezdirirken ben artık soluklaşmış, başka niteliğe bürünmüş anılara dayanarak eski görünüşü kafamda yeniden canlandırmaya çalışıyordum. Acı acı bağıran Melisa'yı görmek kolay değildi örneğin. Tam oraya içi şişelerle dolu güzel bir büfe konmuştu. Bir defasında Pursevar'dan ta öteki uzak köşeden bir takım el hareketleri yapmıştı. Kimi eşyaları anımsadım. Kentin ozanının bir dizesini düşündüm. Hala bir yerlerde olmalı bu zavallılar. Tek tanıdık nesne pencerenin önündeki eski yerinde gizemli bir biçimde duran Pompal'in eski damla hastalığı iskemlesiydi. Acaba onu da Roma'dan dönerken uçakla mı getirmişti? Böylesi tam ona yakışan bir şey olurdu. Küçük sandık odası. Melisa ile ikimiz. Şimdi Hamid'in odasıydı. Aynı rahatsız karyolada yatıyordu. O uzun, büyüleyici öğleden sonraların tadını, havasını yeniden yakalamaya çalışarak bir çekinme duygusuyla baktım karyolaya. İkimizin. Ama küçük adam konuşuyordu. Öğle yemeğini hazırlamalıymış. Sonra bir yerleri karıştırdı. Elime örselenmiş bir fotoğraf sıkıştırdı. Bir zamanlar Melisa'dan aşırmış olmalıydı. Bir sokak fotoğrafıydı. Soluk. Melisa ile ikimiz konuşa konuşa yürüyorduk Fuat Caddesi'nde. Onun gülümseyen yüzü hafifçe yana dönüktü. Dikkatinin yarısı benim büyük bir ciddiyetle anlattığım şeylerde, öteki yarısı önünden geçtiğimiz aydınlık vitrinlerdeydi. Bir kış günü öğleden sonra saat 4 sularında çekilmiş olsa gerekti bu şipşak fotoğraf. Böyle ciddi ciddi neler söylüyor olabilirdim ona Tanrı aşkına? Zamanı da yeri de kesinlikle anımsayamadım. Ama işte fotoğrafa geçmişti. Belki de söylediğim sözler önemliydi, çok anlamlıydı. Ya da belki de saçma. Koltuğumun altında kitaplar vardı. Sırtımda da daha sonra Zoltan'a verdiğim kirli yağmurluk. Kuru temizleme gerekiyordu. Galiba ense tıraşım da gelmiş. Belleğimden silinip gitmiş o öğle sonrasını bir daha geri getirmek olanaksız. Sanki umutsuz derecede solmuş bir duvar resmini eski durumuna getirmeye çalışan biri gibi fotoğrafın üstüne eğilip küçük ayrıntıları incelemeye başladım. Evet, kıştı. Saat 4'tü. Melisa'nın sırtında eski fok kürkü vardı. Onun eşyaları arasında hiç görmediğim bir el çantası taşıyordu. Ağustos muydu? O gecesi zihnimden gene bir dize geçti. Tekrar o sefil, hurda karyolaya dönerek yavaşça adını fısıldadım. Onun büsbütün yok olduğunu şaşkınlık ve kederle anladım. Suların içine gömülüp gidivermişti. Sanki hiç yaşamamış, sanki hep kendi kendime söylediğim gibi içimde sürekli yaşayacak olan, belki de başka biçimlere girecek ama sonsuza kadar yaşayacak acıyı, acıma duygusunu hiç uyandırmamış. Onu bir çift çorap gibi eskitmiştim. Bu yok oluşun kesinliği beni afallatıyor, sarsıyordu. Aşk böyle basitçe eskitilebilir miydi? Bir kez daha Melisa dedim. O güzel sözcüğün sessizlikte yankılanışını duydum. Kederli bir şifalı ot adı, bir Eloisis yolcusunun adı gibi. Artık o bir koku, bir tat bile değil miydi? Önemsiz bir şiirin kıyısına karalanan, çapraz göndermelerin kesişme noktasından başka bir şey değil miydi? Aşkım onu böyle tuhaf bir biçimde eritmiş miydi, yoksa ondan türetmeye çalıştığım edebiyat mı yapmıştı bu işi? Sözcükler, bir asit banyosu olan sözcükler. Suçluluk duydum. Hatta aşırı duygusal insanlar için çok doğal olan kendi kendini kandırma eğilimine kapılarak bir istenç edimiyle onu bana görünmeye zorladım. Bir zamanlar benim için kentin çeşitli anlamlarının toplamı olan o öğleden sonra öpüşmelerinin birini olsun çağrıştırmaya. Hatta kendimi zorlayarak gözümden yaş getirmeye, onun adını bir tılsım gibi yineleyerek belleği hipnotize etmeye çalıştım. Bu deneme hiçbir sonuç vermedi. Artık adının geçerliği kalmamıştı. Böylesine boğucu bir mutsuzluğa karşı içimden en küçük bir saygı belirtisi getirtmemek gerçekten utanç verici bir şeydi. Daha sonra Ölü Pursevarda'nın uzak bir çan sesi gibi "Ama mutluluk bize hoş vakit geçilsin" diye gönderilmişti. "Mutluluk içinde eğlenip keyfimize bakalım, ondan sonuna kadar yararlanalım" istenilmişti diyen ters sesini duydum. Aşkın sayısız kılığından yalnızca biriydi Melisa. Tam banyo yapıp üstümü değiştirmiştim ki yeni ve tuhaf bir ruh durumunun saçma sapan esrikliği içinde Pombal erkenden öğle yemeğine geldi. Bu durumun nedeni olan Fosca, dediğine göre İngiliz subayı ile evli bir mülteciymiş. Nasıl oldu? Aramızda bu tutkulu anlayış birden nasıl doğuverdi? Bilmiyordu. Duvarda asılı aynada kendi yüzüne bakmak için ayağa kalktı. Parmaklarıyla sakalını tararken yarı yarıya aynadaki görüntüsüne söyler gibi düşünceli düşünceli "Aşk konusunda her şeye inanan ben" diye sözünü sürdürdü. Böyle bir şeyin olabileceğine inanmazdım. Hatta bir yıl önce biri bana şimdi söylediğim şeyleri söyleseydi ona "Peh, bu Petrarca edepsizliğinden başka bir şey değil, orta çağ budalalığı" derdim. Hatta kendini tutmanın sağlık açısından zararlı olduğunu, o kahrolasıca şeyin sık sık kullanılmazsa dumura uğrayacağını ya da güçten düşeceğini düşünürdüm. Şu mutsuz, hayır, mutlu dostuna bak. Fosca'nın varlığı sanki elimi kolumu bağlıyor, önümü tıkıyor. Dinle, geçen gün Keats çölden geldiğinde birlikte yemeğe çıkıp sarhoş olduk. Beni Golfo'nun meyhanesine götürdü. İçimden gizli gizli bir isteğin, bir çeşit kendini deneme, Romenor une pole, bir karı becermek isteğinin kımıldadığını duyumsadım. Gülme, duygularımın ne durumda olduğunu anlamak için. Onları canlandırsın diye 5 tane armanyak içtim. Kendimi sözde tam kıvama gelmiş buluyordum. Güzel, dedim kendi kendime, bir bakirelik kabuğunu kıracağım. Bu romantik imgeyi depukeler, kızlığını bozmak edeceğim. Yoksa insanlar konuşmaya, koca Pompal'da iş kalmamış demeye başlayacaklar. Ama ne oldu? Elim ayağıma dolaştı. Bütün duygularım kahrolası bir tank gibi blindes, zırhlı, zırh kuşanmış oldu. Bütün o kızların görüntüsü en küçük ayrıntısına kadar bana Fosca'yı çağrıştırıyordu. Her şeyini, hatta örgüsüyle birlikte kucağında duran ellerini. Sanki boynumdan aşağı dondurma dökülmüş gibi buz kesildim. Ceplerimdekini masaya boşaltıp kaçtım. Eski dostlarım arkamdan terlikler fırlatıyor, beni yuhalıyorlardı. Sövüyordum elbette. Fosca'nın benden böyle bir şey beklediği yok, hayır. O bana zorunda kalırsam hiç durmamamı, kendime kız bulmamı söylüyor. Belki de beni bağlayan bu özgürlüğün kendisi, kim bilir. Hiç anlamıyorum, hiç. Bu kızın beni böyle saçımdan tutup hiç tanımadığım yerlere, namus yoluna sürüklemesi çok acayip. Konuşmanın burasında hafifçe göğsüne vurdu. Kendi kendine beğenme ile ayıplama arası bir hareket. Sonra gelip yerine oturdu. Düşünceli düşünceli, "Biliyor musun, kocasından hamile," dedi. Cephede savaşan, her an ölebilecek bir askeri aldatmasına namus duygusu izin vermiyor. Hele karnında onun çocuğunu taşırken. Chase John Joyit. Anlaşılıyor bu. Sessizce yemeğimizi yedik. Sonra Pombal patladı. "Ama bu tür düşüncelere karşı ne yapabilirim? Söyle bana lütfen. Yalnızca konuşuyoruz ama bu da yetiyor." Kendini biraz küçümsermiş gibi konuştu. "Peki kocası?" Pombal içini çekti. "Son derece iyi. İyi yürekli bir adam. Pursevarda'nın bir zamanlar söylediği gibi, İngiliz yaşamının insanı neredeyse intihara sürükleyen sıkıcılığının sonucu olan bir tür davranış bozukluğuna dönüşmüş o ulusal iyi yüreklilik. yakışıklı, neşeli, üç dil konuşuyor. Ama gene de Freud, soğuk diyemeyeceğim ama tiet, ılık, uyuşuk, isteksiz, gevşek yani ruh yapısında bir yerde var bu. Tipik bir İngiliz mi değil mi bilemeyeceğim. Her neyse, bir halk ozanının saygınlığını artıracak namus kavramının canlı örneğine benziyor. Biz Avrupalılarda namus yoktur demek istemiyorum, elbette var. Ama biz hiçbir şeyi abartmayız. Yani öz disiplin bir davranış modelini benimsemekten öte bir şey olmalı. İşin içinden çıkamıyor gibi görünüyorum. Evet, onların ilişkilerini düşününce kafam karışıyor. Yani diyeceğim şu. Bu ulusa özgü kendini beğenmişliğin gerisinde yabancıların aşkta bağlılığı beceremedikleri inancı yatıyor. Öte yandan Fosca böylesine doğru sözlü, böylesine sözünün eri oluyorsa bunu kendine çok doğru geldiği için yapıyor. Kurallar uğruna yapmacık bir zorlamaya girmeden, içinden geldiği gibi davranıyor. Bana kalırsa kocası onu benim anladığım anlamda sevseydi, onu sanki dayanılmaz bir durumdan kurtarma alçak gönüllülüğünde bulunmaktan başka bir şey yapmamış gibi görünmeye çalışmazdı. Bence Fosca farkında değil ama bu haksızlık duygusunun ağırlığını hep içinde duyuyor. Ona bağlı ama nasıl desem biraz hor görürcesine. Bilmiyorum. Gene de kendine özgü bir biçimde kocasını gerçekten seviyor. Kocasının uygun gördüğü biçimde. İnce, duygulu bir kız. Ama tuhaf olan bizim aşkımıza ikimizin de bundan kuşkusu yok, itiraf edilmiş, kabul edilmiş bir şey, bu durumdan garip bir renk katması. Beni mutlu ettiyse de biraz da kendime güvenimi sarstı. Arada sırada isyan ediyorum. Aşkımızın yavaş yavaş bir pişmanlık iklimine girmeye başladığını duyumsuyorum. Bu olağanüstü serüvenin. Kefaret ödemenin katı yürekli tutumundan alıyor rengini. Gerçek bir femme galante, hoppa, hafif meşrep kadın için aşkın böyle olması mı gerekir acaba? Kocasına gelince o da tam bir ortaçağ çevalierisi, şövalyesi. Acı vermesi ne kadar olanaksızca bedensel haz vermesi de o kadar olanaksız, kuşkusuz. Gene de her şeye karşın iyi yürekliliğiyle, dürüstlüğüyle hoş, etkileyici bir insan. Ama merde, Allah kahretsin, insan birine haksızlık etmemek için onu sevmeye karar veremez ya, öyle değil mi? İşin bir noktasında Fosca'yı düş kırıklığına uğratıyor, o istediği kadar bu olgunun bilincinde olmasın. Fosca'nın da bunu bildiğini sanmıyorum. Herhangi bir biçimde bilincine vardığını. Ama ikisi birlikteyken iyice perçinlenmemiş, salt görgü kurallarıyla, göreneklerle lehimlenmiş, sağlam olmayan bir şeyin karşısında olduğunu duyumsuyor insan. Acımasızca konuştuğumu düşünüyorsun. Ama ben yalnızca gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Yoksa çok iyi dostuz. Onu gerçekten beğeniyorum. İzinli geldiği günler birlikte yemeğe çıkıp politika konuşuyoruz. Of! İskemlesine yaslandı. Bu kısa açıklamadan yorulmuştu. Saatine bakmadan önce uzun uzun esnedi. Öyle sanıyorum ki, diyerek konuşmasını sürdürdü. Bunlar sana tuhaf geliyordur. İnsanların bu yeni yönleri. Ama zaten burada tuhaf olmayan bir şey var mı ha? Pursevardi'nin kız kardeşi, Liza örneğin. Onu tanıyor musun? Taş gibi kör. Bize öyle geliyor ki, Montolivo ona deli gibi aşık. Aslında kız buraya Pursevardi'nin kağıtlarını toplamaya, onunla ilgili bir kitap için malzeme derlemeye geldi, söylendiğine göre. Her nasılsa o gündür bugündür sefarette kalıyor. Montolivo görev gereği Kahire'de kaldığı zamanlar her hafta sonu gelip onu görüyor. Bu günler nedense mutsuz görünüyor. Belki ben de öyle. Bir kez daha aynaya başvurdu ve kararlı bir biçimde başını iki yana salladı. Dışarıdan bakılınca öyle görünmüyordu. Her neyse, diyerek kabul etti. Galiba yanılıyorum. Şömine rafının üzerindeki saat çalınca yerinden kalktı. Bir toplantı için büroya dönmek zorundayım, dedi. Sen ne yapacaksın? Ona karma bu girge gitmeyi düşündüğümü söyledim. Bir ıslık çalıp bana dik dik baktı. Justin'i göreceksin gene ha? Bir an düşündükten sonra kuşkuyla omuz silkti. Dünyadan elini eteğini çekmiş durumda, öyle değil mi? Memlik onu ev hapsine koydu. Ne zamandır yüzünü gören yok. Nesim'in ne yapıp ne ettiğini de bilmiyorum. Montolivo de onlarla ilişkisini kesti. Resmi bir görevli olarak benim de öyle yapmam gerekiyor. Bu yüzden rastlaşmak bile istemeyiz. Yani buna izin verilseydi bile. Clea ara sıra görüyor Nesim'i. Onun için üzülüyorum. Hastanede yatarken Clea onu yoklamaya gitmek istedi ama izin vermediler. Tam bir atlı karınca, öyle değil mi? Sirk gibi bir şey. Müzik duruncaya kadar çiftler değişmeye devam ediyor. Ama geri gelip burada benimle kalacaksın, tamam mı? Güzel. Öyleyse Hamid'e söyleyeyim. Benim gitmem gerekiyor. İyi şanslar. Araba gelinceye kadar birazcık kestirmek için uzanmak istiyordum. Ama öylesine yorgundum ki başımı yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldım. Arabanın sürücüsü beni uyandırmasa belki de 12 saat uyuyacaktım. Hala yarı uykulu durumda tanıdık arabaya oturup palmiyeleriyle, su dolaplarıyla, gerçek dışı göl topraklarının çevreme ağışını izledim. Kentlerin dışında yaşayan, sislerle ve seraplarla örtülmüş eski kırsal Mısır. Eski anılar canlanmaya başladı. Kimileri tatlı, hoş, kimileri eski yara izleri gibi pürüzlü. Eski coşkuların yakında dökülecek olan yara dokuları. İlk önemli adım Rustin'le yeniden karşılaşmak olacak. Coleridge'in deyimiyle o değerli duygu kalıntılarını denetlemekte, değerlendirmekte bana yardım mı edecekti yoksa güçlük mü çıkaracaktı? Bunu bilmek güçtü. Her bir kilometreyi geride bıraktıkça kaygıyla umudun at başı gittiğini duyumsuyordum. Geçmiş. Tarih öncesinin bütün el değmemişliğiyle eski topraklar. Kesintisiz süre gelen pelikan, kara leylek ve balıkçıl soylarının ağır ilerleyen yazgılarını tam bir yalıtılmışlık içinde gerçekleştirdikleri yerlerde yüzyılların aceleci adımlarının değmediği göl yalnızlıkları. Yılanların, sivrisinek bulutlarının kaynaştığı kaba kumaş gibi yonca evlekleri. Ötücü kuşlardan yoksun bir doğa parçası. Ama baykuşlardan, hütüt kuşlarından, gündüz avlanan ve koyu sarı suların kıyısında tüylerini düzelten dere kuşlarından yana bahtı açık. Yiyecek arayan yarı vahşi köpek sürüleri, karanlık bir sonsuzluk içinde su dolaplarını döndüren gözleri bağlı mandalar. Yol kıyısında kerpiçten yapılmış, tabanlarına ekin sapı konmuş, sofu yolcuların yolculuk sırasında dua edebilecekleri mihraplar. Mısır. Denize dökülen akıntıların arasında belki de bir türkünün uzayıp giden bir parçacığını söyleyen bir insan sesiyle birlikte aceleyle seyirten kas kanatlı yelkenliler. Mısırların kaba yapraklarının tellerinde parmaklarını dolaştıran rüzgarın tıkırtısı. Toz yüklü havada sağanakla saçılan sıvı çamur her yere seraplar fırlatıyor, görünümleri bozuyor. Bir topak çamur insan büyüklüğünde, bir insan kilise büyüklüğünde görünür. Yerin ve göğün bütün dilimleri yer değiştirir. Kapak gibi açılır ya da baş aşağı dönmek için yana yatar. Görünmeyen çobanların titrek, genişsel bağırtılarıyla güdülen koyun sürüleri bu bükülmüş aynaların içine girer çıkarlar. Bir görünüp bir kaybolurlar. Bize bırakılan dünya ile birlikte hala yan yana yaşayan eski dünyanın, unutulmuş tarihinin kırsal imgelerinin büyük karışımı. Güneş ışığında toplanmak ve kaynaşmak için yükselen gümüş kanatlı karınca bulutları. Bu yitik dünyanın toprak tabanında bir atın nal sesleri nabız atışı gibi yankılanır ve beyin bu yaşmakların eriyen gök kuşaklarının arasında yüzer. Böylece yeşil toprak setlerin kıvrımlarını izler. Sonunda menekşe renkli kanalların kesiştiği noktada yanlamasına yapılmış eski bir evle karşılaşırsınız. Çatlak, soluk kepenkleri sımsıkı kapalı, odaları derviş ara armalarıyla, hayvan derisi kalkanlarla, kan lekeli mızraklarla, olağanüstü güzel halılarla dolu olan evli. Bahçeleri ıssız ve bakımsız. Yalnızca duvarın üzerindeki küçük değirmencikler selüloid kanatlarını oynatırlar. Kem göze karşı evi koruyan korkuluklar. Tam bir kullanılmazlık suskunluğu. Ama zaten bu yüzüstü bırakılmışlık, yakıcı güneşin altında tohuma kaçmaya, kavrulmaya, çatlamaya, çürümeye bırakılmışlık duygusunun kederi, Mısır'ın bütün kırsal kesiminde yaşanan bir şeydir. Bir kemerin altından geçin ve karanlık bir çakıl avlunun taşları üzerinde ayakkabılarınız takırdasın. Acaba bu yeni bir ayrılık noktası mı olacak, yoksa başlangıç noktasına dönüş mü? Bilmek güç. Dış merdivenin tepesinde tıpkı bir gözcü gibi durmuş, karanlık avluya bakıyordu. Sağ elinde tuttuğu şamdanın soluk ışık halkasının içinde. Sanki bir tablo vivant, canlı tablo oyuncusu gibi, hiç kımıldamadan. Bana öyle geldi ki, adımı ilk söyleyişinde sanki bile bile düz, vurgusuz bir ses tonu kullanmıştı. kendi kendine uyandırdığı kim bilir hangi acayip ruh durumunu yansıtan bir ses. Ya da belki de ben olduğuma güven getiremediği için karanlığı sorguluyor, ortaya çıkıveren inatçı, tedirgin edici bir anı gibi beni oradan kazıp çıkarmaya çalışıyordu. Ama o tanıdık ses benim için bir mührün kırılması gibi bir şeydi. Sanki yüzyıllarca sürmüş bir uykudan uyandırılmıştım. Tahtaları çatırdayan merdiveni ağır ağır çıkarken üzerinde yeni bir ağır başlılığın soluğunun gezindiğini duyumsadım. Tam merdivenin ortasına geldiğimde yeniden konuştu. Bu kez sertti sesi. Uyarı gibi bir şeyler taşıyordu neredeyse. At sesleri duydum, birden telaşlandım. Bütün koku üzerime döküldü. Çok kötü kokuyorum darling, kusura bakmayacaksın artık. Çok zayıflamış görünüyordu. Mumları yukarıya kaldırarak merdiven başına bir adım yaklaştı. Gözlerimin içine kaygıyla baktıktan sonra sağ yanağıma küçük, soğuk bir öpücük kondurdu. Ölüm ilanı kadar soğuk, kösele gibi kuru. O sırada dökülen parfümün kokusunu duydum. Gerçekten de çok güçlü koku dalgaları yayıyordu. Davranışlarındaki zorlama, dinginlikte iç huzursuzluğunu yansıtan bir şey vardı. Belki de içki içiyordu diye düşündüm. Ölü gibi solgun, aşırı pudralanmış yüzünde, elmacık kemiklerin üzerine sürülmüş parlak kırmızı allığı görünce biraz şaşırdım. Hala güzelse canlı gibi göstermek için acemice boyanmış bir mumyanın ya da gelişi güzel renklendirilmiş bir fotoğrafın edilgin güzelliğini taşıdığı içindi. Daha sonraki sözü, "Gözlerime bakma!" demek oldu sert ve buyurgan. O zaman sol göz kapağının hafifçe sarktığını gördüm. Yan bakarmış gibi görünme tehlikesiyle karşı karşıyaydı yüzü. Özellikle de o anda gelişime sevincini gösteren zorlama gülümsemesi. "Anladın mı?" dedi. Başımla onayladım. Sarkan göz kapağından başka bir yöne dikkat çekmek için mi öyle allık sürünmüştü acaba? Alçak sesle sanki kendi kendine söylermiş gibi küçük bir felç geçirdim, dedi. Yukarı kaldırılmış şamdanla birlikte önümde dikilirken başka bir sesi dinler gibiydi sanki. Elini tuttum, uzun bir süre öylece birbirimize bakarak oturduk. Çok değişmiş miyim? Hiç. Değiştim kuşkusuz, hepimiz değiştik. Şimdi de hor görücü bir acılıkla konuşuyordu. Birden elimi alıp yanağına koydu. Daha sonra kafasını şaşkın şaşkın sallayıp arkasını döndü. Beni balkona sürükledi. Dimdik, gururlu bir yürüyüşle. Her kımıldanışında keskin hışırtılar çıkaran koyu renk tafta bir elbise giymişti. Mum ışığı duvarlarda zıplıyor, dans ediyordu. Karanlık bir kapı ağzında durduk. Sert bir sesle, "Nesim!" diye bağırdı. Çok şaşırdım. Çünkü insan böyle bir sesle ancak uşağını çağırabilirdi. Biraz sonra karanlık yatak odasından bir cin gibi usulca Nesim göründü. "Dali geldi," dedi sanki bir paket getirmiş de onu karşısındakine teslim edermiş gibi. Sonra şamdanı alçak bir masaya bırakıp hemen uzun bir hasır koltuğa uzanarak elleriyle gözlerini kapattı. Daha tanıdık bir kıyafet giymişti Nesim. Yüzünde o alışık olduğumuz sevgi ve ilgi gülümsemesi vardı. Başını sallayarak bana doğru geldi.